Ayrım 8.
Molière, La Fontaine, Victor Hugo, Sartre ve André Gide. Klasik ve modern edebiyat. Harika şeyler. Her günkü derslere seviniyor ve çalışarak öğreniyordum. O benim başarımdan memnundu ve iyi öğrenen birine öğrendiğiyle coşturan biriydi. Harika görünüyordu ve baharatlı bir tıraş losyonu kokuyordu. Benim için en önemlisi ise benden gerçekten hoşlanıyor görünmesiydi. Günlerden bir gün bana, "Niçin bazı günlerde çok bitkin oluyorsunuz?" diye soruyordu. "Bugün çok soluk ve çökmüş görünüyorsunuz." Sanki beni dövmüş gibiydi. Benden hoşlanmaktan vazgeçebilirdi. Dirençli ve neşeli olmak için daha çok çaba harcamalıydım. Sık sık insanları güldürmeye çalışıyordum. Tepki göstermedikleri zaman da kendi kendime aptal olduğuma, ne akıllı ne de sevilmeye layık olduğuma inanıyordum. Diğer kızların işi daha kolaydı. İnsan kendini onların yanında daha rahat hissediyordu. "Zor uyuyorum," diye cevaplıyordum ve Fransızca fiillerin çekimine başlıyordum. Geceler gittikçe daha fazla dehşetli oluyordu ve ben hep daha az uyuyordum. Uykudan korkuyordum, zira o zaman karabasanlar geri geliyordu. Kendimi onlardan koparmak, oyalamak için Ivo van Landers ve benimle ilgili çılgın hayallere dalıyordum. O beni depremlerden, sel baskınlarından, kasırgalardan, yangından ve çığlardan kurtarıyordu. Beni emniyetli bir yere götürüyor, yaralarımı sarıyor ve beni yatağa götürüyordu. Beni sıkıca tutuyor ve teselli ediyordu. Nihayet saat 3 veya 4'te 2 saat sonra tekrar titreyerek ve ağlayarak yeniden uyanmak için uyuyordum. Sabahın alacakaranlığında banyoya koşuyor, şişmiş göz kapaklarıma soğuk su vuruyor, endişeyle kahvaltıdan sonraki derste kendimi güzel göstermeye çalışıyordum. Her geçen gün ellerimin titremesini ve ani ağlama ihtiyacımı kontrol altında tutabilmek biraz daha zor oluyordu. Günün birinde oldu. Kelimeleri öğrenmemiştim. Kendimi fiillerle küçük düşürüyordum ve geçmiş zamanı hala anlamıyordum. Ivo sabırsızlanıyordu. Ben hıçkırmaya başladım. Bastıramadığım, şiddetli tepkime şaşırmış bir halde bana doğru geliyordu. "Ne yaptım ki? Ne oluyor size? Siz buraya öğrenmek için geldiniz ve ben de size bu dili öğretmeye çalışıyorum ki diğer kızlar ve öğretmenlerle konuşabilirsiniz. Fakat siz de üzerinize düşen kısmını yapmalısınız. Başlangıçta çok iyi gidiyordu ancak başarınız gittikçe azalıyor. Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz?" "Hayır," diye bağırıyordum. "Uyuyamıyorum ve kendimi berbat hissediyorum." Utanç içinde devam ediyordum. "Uyuyamıyorum. Uyusam da korkunç karabasanların istilasına uğruyorum." Yanıma oturuyordu. "Anlatınız bana. Belki size yardım edebilirim." "Başlayınız." Bir sinek vızıldıyor ve hep yeniden cama çarpıyordu. Ben önümde duran beyaz kağıda ve benim üzerine boyadığım kalın siyah daire ve çizgilere bakıyordum. "Anlatınız," diye arkadaşça bir sesle beni cesaretlendiriyordu ve ben başlıyordum. Rüyamda ben küçük bir kediciyim. O kadar küçüğüm ki beni ezebilirler diye korkuyorum. Etrafta dolaşıyorum. Yüksek yeşil otların içine giriyorum ve mevsim yaz. Harika kokuyor. Yukarıda kelebekler uçuşuyor, altın başaklarım ne yaban papatyalarının üzerinde. Onları aşağıdan seyrediyor ve orada kalabilmeyi diliyorum. Bu cenneti kimse bozmamalıydı ve bana kötülük etmemeliydi. Benim gibi. Asla kelebeklere eziyet etmeyi düşünemem. Yüksek otlar tüylü karnımı okşayıp kaşındırıyorlar. Yere boylu boyunca uzanıyor, patilerimi geriyorum. Toprağa tırmıklıyorum ve ileriye doğru sürünüyorum. Yuvarlanıyorum ve beyaz karnımda güneşi hissediyorum. Kendimi özgür hissediyorum, gevşemiş. Ve sonra onu duyuyorum. Her defasında aynı anda her şey kötüye dönüyor. Boğuk sesler. Ben boğuk sesler duyuyorum. Sıçrayıp saklanıyorum, siniyor ve bekliyorum. Yaklaşan adımlar bana korku veriyor. Öyle korkuyorum ki kaçmaya başlıyorum ancak o da arkamdan avlanıyor. Ta ki bir havuza gelinceye kadar koşuyorum. Onun etrafında dolanacak zamanım olmuyor ve ben içine atlıyorum. O çok derin ve baş aşağı karanlığa, çimentonun üzerine düşüş, acıyla kıvranıp topallayarak bir köşeye çekiliyorum ve etrafımda sadece çimento görünüyor. Yakalandım. O kurt, dişlerini gıcırdatıyordu ve pençeleri beni parçalamak istiyor. Sarı dişlerinin kokusu ve kokuşmuş nefesi yüzüme vuruyor, ağzı beni yutmaya hazır. Ona yalvarıyorum bana bir şey yapmasın diye, ona benden istediği her şeyi yapmaya hazır olduğumu söylüyorum. "Her şeyi," diye haykırıyor ve her tarafa yankılanıyordu. "Evet, her şeyi," diye cevaplıyordum. Beni boynumdan yakalayıp havuzun ortasına çekiyor. Ye bunu diyor. Önümde dev gibi bir tabak dolusu çorba görüyorum. Yeşil, sümüğümsü ve kokuyor. Tabağın kenarına çömelip onu içmek zorundayım. Yalamak, bitirmek. Yut o şeyi diye bağırıyor ve aynı o anda çorbadan bana doğru bir yılan sürünüyor. Onun benim ağzıma girmek istediğini biliyorum. O ağzımdan aşağıya süzülüp beni boğduğu anda uyanıyorum. Soluk soluğa kalıyorum ve kendimden geçecek gibi oluyorum. Titriyor, ağlıyor ve terliyorum. Hiç sonu gelmiyor. Artık uyuyamıyorum. Bay Landers her defasında aynı şeyler yeniden oluyor. Sadece korkmuyorum, kendi kendime çok aptal geliyorum. Annem histerik olduğumu söylerdi. Buradaki diğer kızlar mutlu görünüyorlar. Öyle normal ve yetişkin. Onlarla karşılaştırdığımda kendimi aptal ve yalnız buluyorum. Ivo ciddi bir tavırla beni dinlemişti. Olivia, bugün saat 5'te çaydan sonra bana çalışma odama geliniz. Sizin için bir şey hazırlayacağım. Ve bir şey daha. Bana uyandıktan hemen sonra rüyalarınızı yazacağınıza dair söz vermenizi istiyorum. Rüyalarınızı ruhunuzdan çıkararak yazınız. Bu yetişkin olmanın bir parçasıdır. Deyiniz ki yarın Bay Landers'la bunun üzerine konuşacağım. O bana onları açıklayacak. Kendinize bunun normal olduğunu ve olgunlaşma dönemine dahil olduğunu söyleyiniz. İnsan geçmişini değerlendirir ve şimdiyle bir uyum içine sokar. Bu korkulacak ya da utanılacak bir şey değil. Ben size kendinizi anlayabilmeniz için yardım edeceğim ve bunu severek yapıyorum. Sinek nihayet dışarı çıkabiliyordu. Ben de rahat bir nefes alıyordum. O şimdi iyi misiniz? Görüyor musunuz? Siz kediyi temsil ediyorsunuz. Kendi gözünüzde aşağılık ve değersizsiniz. Ama siz aynı anda da kurtsunuz. Siz de günün birinde büyük ve ürkütücü olacaksınız. Rüyalarınızın yaratıcısı sizsiniz. Onlar sadece masallar, onların sizi yıldırmasına izin vermeyiniz, diyordu. Yumruğuyla hafifçe yanağımı ittiriyordu. Müşrik ve aynı zamanda da sert. Odamda bu hareketi yeniden düşünmek zorundaydım. Onu yeniden hissediyordum. Bir kıpırtı tüm bedenimi dolaşıyordu ve ben mutluluktan kaynıyordum. O gece daha az korkuyordum. Benim de bir kimsem vardı. Birisi bana dikkatini harcıyor ve benimle ilgileniyordu. Birisi bana yardımını sunmuştu. Aniden içimde ölçüsüz bir güç hissediyordum. Eşofmanlarımı giyip koşmaya gidiyordum. Havada sıçrarken yüksek sesle gülüyordum. Dağlara el sallıyordum. Kendimce saçma bulmama rağmen fısıldıyordum. Dağlar kadar yaşlı, yeni arkadaşlarım güneşin doğuşunu, büyük babayı ve sizinle yaşamış olduklarımı hatırlıyorum. Salonda asılı olan altın çerçeveli aynada kendimi inceliyordum. Kırmızı yanaklar ve ışıldayan gözler. Bu akşam çok güzel görünüyorsun, diyordu o ve ben sevinçten şarkı söyleyip dans edebilirdim. O akşam bana içine yazmam için deriyle kaplanmış bir defter uzatıyordu. İlk sayfaya düzenli ve küçük yazısıyla şöyle yazmıştı. 1. Ben bir tane değerli insanım. Her insan böyledir. 2. Ben asla kendimi başkalarıyla kıyaslamamalıyım. Ben benim. 3. Ben kendi kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi öğrenmek zorundayım. 4. Ben kendimi sevemezsem başkalarını sevmeye de muktedir değilim. 5. Benim yaşama bakışım yaşamı belirler. 6. Şimdiki zamanda olmayı öğrenmek zorundayım. 7. Kendini tanımak demek, kendine karşı dürüst olmak demektir ve bu bir sanattır. 8. Her ölüden yeni bir yaşam oluşur. 9. Ben her insandan bir parçayım, her insan da benden bir parça. 10. Benim bana inanan bir öğretmenim ve arkadaşım var. Ivo Van Landers. Odamda o defteri tekrar yanağıma bastırıyordum. O gece rahatça uyuyordum. O andan itibaren uyum sağlıyordum. Fransızca'da ilerleme kaydediyordum ve diğerleriyle masada konuşmaya cesaret edebiliyordum. Benim hatalarımı sık sık kahkahalar çözüyordu ve çok geçmeden kızlar ve ben güzel güzel birbirimize geçinebiliyorduk. Etrafıma bakıyor ve kendi kendime, tüm şu kızlara ve diğer buranın sakinlerine bak. Böyle güzel bir çevrede nasıl birlikte yaşıyorlar? Bu resmi iyice beynine sok, zira bir gün bunlar da sadece hatıra olacaklar. Şimdi tadını çıkar her şeyin ve en iyi şekilde faydalan, diyordum. Benim yaşamımı zehirleyen tek şey şimdi ay halimdi. 12 yaşındayken başlamıştı ve o zamanlar babam yaşıyordu. Bunu onunla uyumamak için mazeret olarak kullanıyordum. Başlangıçta bana inanmıyordu ve delil istiyordu. O kaba tavrıyla pantolonumu indirmemi istediğinde çok utanıyordum. Sonra gözlerini oraya dikiyordu. Daha sonraları tarihi aşağı yukarı tahmin ettiği için yeniden açıklamama gerek kalmadı. Olayı kendisi kontrol etmek istiyordu. Özel mesele diye bir durum olmuyordu asla. Her ay kendimi aşağılık buluyor ve utanıyordum. Kirli ve değersizdi ve en kötüsü de her ay acıdan bayılıyordum. Öyle kuvvetliydi ki ağrılar, bir defasında doktor küçük bir doğum olduğunu söylüyordu. Her defasında böyle oluyordu. Kendime her defasında böyle ihbar etmeyi gurur kırıcı buluyordum. Bir iki günlüğüne yatakta kalmam gerekiyordu. Bir sürü eğlenceyi kaçırıyordum. Tabii ki bu ya harika bir gezi planlandığında ya da yüzmek, ata binmek veya kayak yapmak istediğiniz zaman çıka geliyordu. Kadın olmaktan nefret ediyordum. Sık sık Allah'a bunu koltuk altında falan gelecek şekilde veya en azından acısız ve 1-2 saat sürecek şekilde ayarlasaydın diyordum. Ancak dans etmeyi öğrendiğimde kadın olmayı yine seviyordum. İlk yüksek topuklarımızın üzerine danslar tereddütlü. Biz kızlar her boş dakikamızı dansla geçiriyorduk. Vals, tango, samba ve mambo'yu deniyorduk. Charleston'u, Foxtrot'u, Boogie Woogie'yi, daha sonra da Madison'u. Havada müzik vardı. Tüm odalardan, pencerelerden, balkonlardan ve her kattan içeri akın ediyor ve karışıyordu. Bunu tanıyor musunuz Bayan Jones? La Chuchuracha, Je t'aime toujours, O Sole Mio, My Funny Valentine, Pego My Heart, Stormy Weather ve bizim kendi bulduğumuz Sweet Sixteen and Never Been Kissed adındaki bir şarkı. Yaşamım heyecanlı ve rahat olmaya başlıyordu. Yaşamım eğlence, melodi, ritim ve spor karışımı bir şeydi. Eski büyük şale sahnemizdi. Karla kaplı dağ yamaçları kulislerimizdi. Başlangıçta kayak yapmak normal hayatımızın zirvesini oluşturuyordu. Bizi heyecana itiyordu. Daha sonra bu spor türü zorunlu olunca sıkıcı olmaya başladı. Kayak yapmak sıkıcı. Yıllar sonra bunu düşündükçe gülmeden edemiyordum. 8. Ben Nietzsche, Kant ve Hegel, Schopenhauer, Platon, Sokrates, Descartes, Sartre, Shakespeare, Hugo ve Molière okuyordum. Bu büyük filozofların söyledikleri bazı şeyler benim için anlaşılmazdı. Nietzsche'nin aşağılayıcı deyişi, kadına gittiğinde kırbacı unutma, yüzünden sinirleniyordum ve frenge yakalanıp çıldırdığı için seviniyordum. Durup dinlenmeden Ivo'yu düşünüyordum. O benim kahramanımdı ve zamanla benim kara basan rüyalarım yerini onunla ilgili hayallere bırakıyordu. Tüm bu kitapları onu etkilemek, ona soru sormak, onunla konuşmak ve tartışmak için okuyordum. Ivo benden kendimi aşmamı isteyip uzun, yorucu konferansları dinlememi istiyordu. Tüm bunlar sırasında ben akıllı görünmek için çok uğraşıyordum ve uyum sağlamak gittikçe zorlaşıyordu. Sonuçta bir sünger gibi oluyordum. Hiç yorumsuz onun ifadelerini, fikirlerini ve teorilerini sonuna kadar emmiş bulunuyordum. Günlerden bir gün seramik çalışıyorduk ve balçıkla model uyguluyorduk. İtalyan bir kız, Japon çizgileri taşıyan ve bir nilüferden çıkan harika bir Madonna şekillendiriyordu. Bunun yaratıcısı anlaşılan Ivo'nun Doğu felsefesi kurslarından esinlenmiş olmalıydı. Bu figürün sade güzelliği benim nefesimi kesiyordu. Ivo onu eline alıyordu ve küçük bir tahtacıkla biraz orasını, biraz burasını değiştiriyordu. Ta ki o figür başka bir şey oluncaya kadar. O onun eseri olmuştu. Tüm kontrolümü kaybettiren ve birdenbire köpüren öfke en çok da beni şaşırtıyordu. Gözyaşlarına boğuluyor ve bağırıyordum. Öğretmenlerin ne kadar çirkin davrandıklarını ve başkalarının yeteneğini kabul edemeyeceklerini, ne kadar emin göründüklerini söylüyordum. Onun Madonna'yı öldürdüğünü ve bununla büyük bir günah işlediğini haykırıyordum. Tam bir sessizlik hakimdi. Nasıl utanıyordum? Ağlayarak odama koşuyordum. Kendimi anlayamıyor ve artık tanıyamıyordum. Akşam yemeğine inmeye cesaret edemiyordum. Herkesin yemekte olduğunu düşünerek evden dışarı süzülüyordum biraz temiz hava alabilmek için. Karın hışırtısı ve sertliği benim depresyonlu halimle hiç uymuyordu. Dağların koyu siluetlerine bakıyordum ve aniden kök salmış gibi kala kalıyordum. Bir ağacın gölgesinden Ivo çıkmıştı. Tepkisiz ikimiz de orada duruyorduk. Aha benzeyen bir sesle sigarasının dumanını üflüyordu. Düşünceli gözüküyordu, yolumu kesiyordu, ben de hareket etmeye cesaret edemiyordum. Bana ne olduğunu bilmiyorum diyordu. Siz tabii ki çok haklıydınız. O kadar afallamıştım ki özür dileyenin o oluşuna derin bir of çıktı benden. Ne olduğunu bilmeyen asıl benim, çok üzgünüm diye fısıldıyordum kısık bir sesle. O beni hemencecik kendine çekti. Ceketinin pütür pütür kumaşını yanağımda hissediyordum. Kar ve sigara kokusuna karışan tarçın kokulu tıraş losyonunun kokusunu alıyordum. Dizlerim gevşiyordu, kalp atışlarını duyabiliyordum. Tüylerim ürperiyordu. Küçük bir çocukken annemin dizinde oturup kalp atışlarının dinebileceğinden ve öleceğinden hep korktuğumu hatırlıyordum. İşte sandalyelerin geri itilişlerini, daha sonra ayak seslerini ve bulaşıkların gürültüsünü duyuyordum. Arka kapıdan üç kız fırlıyordu, menteşeleri gıcırdıyor ve kapı sertçe kapanıyordu. Ürkmüş bir tavşan gibi oradan kaçıyordum. Ancak nereye gidebilirdim? Bu kızarmış yüz ve bu kalp atışlarıyla odama gidemezdim ya. Nefessiz kalıncaya kadar şalenin arkasındaki yoldan yukarıya doğru koşuyordum. Kalın mantomun yakası boğazıma sürtüyordu. Neredeyse önemsizdi. Kendi kendime onu aşağı indirmeye yasaklıyordum. Ancak daha sonra ne kadar manyakça davrandığımın farkına varıyordum ve onu düzeltiyordum. Bütün gece etrafta koşamazsın diye sesli konuşuyordum kendi kendimle. Şu haline bir bak. Ne melodram. Kendini kim sanıyorsun? Lady Shatterly mi? Oh, sessiz ol ve eve dön diyordum. Yolda kendi kendime diyordum ki, üzülmüş. Çok kibar, iyi bir davranış. Şimdi ben tekrar normale döneceğim ve tüm bu düşünceleri kov, unut hepsini. Eve giriyor, merdivenlerden yukarı çıkıyordum. Kızların güvenli, tanıdık bakışları beni sakinleştiriyordu. Bigodili, sabahlıklı kızlar, ellerindeki birer bardak sütle merdivende önümden geçen veya birlikte duran, birbirleriyle konuşan ve yine sürekli aceleyle meşgul bir halde ileri geri koşan kızlar. Odamıza gidiyordum. Burada da kızlar. İki İngiliz kız, Sally ve Fiona, yataklarındaydılar. Karşılıklı birbirlerinin el ve ayak tırnaklarını ojeliyorlardı. Gramofondan Charleston yükseliyordu. Fransa'dan üç kız ve Graziella kollarını ve bacaklarını havaya atıyorlardı. Sanki yaşamları buna bağlıymış gibi. Ben banyoya gidiyordum. Penny, Coco ve Gabriella küvette oturuyorlardı ve tüm özenleriyle karşılıklı birbirlerinin sivilce ve siyah noktalarını sıkıyorlardı. Ben kendimi bugün öyle çirkin buluyorum ki. Fevkalade çirkin. Lütfen biri bana öyle olmadığımı söylesin. Lütfen. Bir yerlerden gül bir sesle yankılanıyordu bu ve etraftan sahte bir koro cevaplıyordu. Sen güzelsin. Sen çekici ve baştan çıkaracak kadar güzelsin. Bu bir oyundu. Bunu içimizden biri kendini çirkin bulduğu zaman oynuyorduk. Her kadının böyle anları olabileceği sonucuna varmıştık. Dönemlerimiz geldiğinde bu bir bebeğin bezine yapması kadar irade dışı bir şeydi. Ama bir bebek hiçbir zaman çirkin olduğu hissine kapılmazdı. Öyleyse biz neden kapılalım? Niçin bundan içimizden haykırıp atarak kurtulmayalım ki? Şimdi kendimi daha iyi hissediyordum. Sen neredeydin diye soruyordu Fransız oda arkadaşım. Bu akşam Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu dinleyecektik ya, hatırlıyor musun? Onun Fransız aksanına bayılıyordum. Evet Magda, unutmadım. Eğer bu çene ordusu bize izin verirse kültürü şereflendirmemiz için dinleyebiliriz. Biri bana bir yastık fırlatıyordu, ben de misilleme yapıyordum ve vahşi bir çatışma oluyordu. Sert bir tıkırtı bizi hemen susturuyordu. Sonra bir zil sesi yükseliyordu. Arkadaşlarımız odalarına çekiliyorlardı. Biz radyoyu açıyorduk ve kulak veriyorduk. Girişi çok yavaş çalıyor diyordu koruyucu meleğim. Daha sonra ben yatağıma sokuluyordum. Ivo'yu bir hafta boyunca hiç görmedim. Grip olmuştu. Sonra da ben oldum. Ben iyileştikten sonra o bana karşı çok soğuktu. Bu çok acı veriyordu. Kendi kendime kızıyordum. Zira sürekli onu düşünmekten kendimi alamıyordum. Madam çok arkadaşçıydı. Buna rağmen şık kızları tercih ediyor gibi görünüyordu. Moda defileleri düzenliyor. Fransız ve İtalyan kızlar Dior ve Balenciaga modelleriyle ödül kazanıyorlardı. Ben bunu gülünç ve haksız buluyordum. Bana pazarda en büyük meme yarışmasına çıkmış inekler gibi görünüyorlardı. İçimizden bazıları acımasızca onlarla dalga geçiyorlardı. Şalinin etrafındaki otlaktaki ineklerin onlardan daha zeki göründüklerini ve bu genç öğrencilere işlenmiş inek çanlarının taşıdıkları mücevherlerden daha çok yakışacağını düşünüyorduk. Madamın böyle bir şeyle aşağılık kompleksini işlediği görüşünde olduğumuz için bu kadar kinciydik. Sanki elbise ve takılar o kadar önemliymiş gibi. Monsenyor Belmont soğuk ve sert bir adamdı. Bir şekilde çıplakmış gibi ve her insanın içine okuyormuş gibi görünüyordu. İnce kel kafası bana bir penisi hatırlatıyordu. Yeni Fransızca hocamız tepik bir kız kurusuydu. Titiz, açıkça meydan okuyucu. Bizi gaddarlığa zorluyordu. Zavallı yaşlı şey bizim için üzerinde faziletimizi gösterebileceğimiz bir objeydi. Zavallı madam sürekli kollarında, bacaklarında ve yüzündeki çirkin, kanayan egzamalarını kaşıyordu. Cırtlak papağan sesiyle bize hitap ederken tarafımızdan sadece aşağılanıyordu. Zaten pek fazla kalmadı. Ivo'nun dersinde arkada oturuyordum. Biz şimdi 10'arlı gruplara ayrılmış 60 kızdık. Özel derslerimiz bitmişti. Ben kompozisyonlarımla tekrar onun dikkatini üzerime çekmeye çalışıyordum. Sonunda hikayelerimden birinin altına şunu yazıyordu: "Nasıl olur da sizin gibi genç bir insan sizin yaşınızda bu kadar derin anlamlı hisler besleyebilir? Aslında Montaigne gibi büyük düşünürlere layık bir şekilde soru sorup cevap bulabilir. Sizi kutluyorum. Özellikle de böyle rahatlatıcı ve sade yazdığınız için. İyi bir çalışma. Böyle devam edin. Bildiğiniz gibi normal bir insanın anlayamayacağı kadar komplike yazan entelektüelleri hep eleştirmişimdir." Benim gözlerimin içi gülüyordu ve daha sıkı çalışıyordum. Müzakere etmeyi, tanımlamayı öğreniyordum. Sadece beyin jimnastiği olsun diye zevk için. Birdenbire yine ikili olmuştuk. Bazen farkına vardığımda kızarıyordum ve cümlenin ortasında susuveriyordum. Onunla aynı masada oturduğumuzda etrafımızdakileri unutuyorduk. Diğerleri çoktan gitmişken bile biz bir konuşmaya dalmış bulunuyorduk. Bir cumartesi günü o kadar uzun konuşmuştuk ki diğerleri çay için geri geliyorlardı. Öğleden beri orada oturuyorduk. Biz buna daha çok şaşırmıştık. Daha önce hiç bu kadar severek öğrenmemiştim. Bu gönüllü bir öğrenimdi ve çok kolayıma geliyordu. Karşılıklı düşünceyi teşvik etmek için yeni bir platforma ulaşmıştık. Bazen Magda, Penny ve Sally de bize katılıyorlardı, ancak onlar tartışmadan çok çabuk yoruluyorlardı. Sonra o yine beni küçümsemeye başlıyordu. Neyi yanlış yaptığım hakkında bir fikrim yoktu. O kadar endişelenmiştim ki defterime ev ödevimin altına "Ne yaptım, niçin bana kızgınsınız?" diye yazdım.